Selamlar. Farklı Kaydet'in sunduğu Tek Perde adlı podcast'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Özak Durmuş. Bugün konuğum Ebru Gezer'le size Tehlikeli Oyunlar adlı tiyatroyu anlatacağız. Selam Ebru, nasılsın?
Merhaba Özak, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
İyiyim ben de. Biraz hastayım, kusura bakma. Sesim biraz kötü çıkıyor ama yani siz dinleyenler de kusura bakmayın.
Geçmiş olsun.
Biraz hasta oldum. Bugün Ebru'ya konuğum. Sağ olsun, hem misafir ediyor beni hem de podcast'ime konuk oluyor. Bu bölümde seyyar sahnenin oyunlarından Tehlikeli Oyunlar'ı size anlatacağız. Tehlikeli Oyunlar çoğunuzun bildiği üzere Oğuz Atay'ın efsaneleşen bir romanının tiyatroya uyarlanması. Oyun tek kişilik, Erdem Şenocak oynuyor. Bu oyun aynı zamanda Erdem Şenocak'ın yüksek lisans tezi. Kendisi mühendislik mezunu ama daha sonra tiyatro üzerine yüksek lisans yapıyor. Bu oyunu da yüksek lisans tezi olarak sunuyor. Oyun 140 dakika ve 2 perde. Ama biz oyuna gittiğimiz zaman oyun tek perdeydi ve yaklaşık 3 saatti benim hatırladığım. Şimdi oyunu 2 perdeye bölmüşler. Biraz da galiba süreyi kısmışlar. Seyirciye biraz insaf etmişler. Ben çok yorulmuştum açıkçası oyunda. Yani çok keyif almıştım ama bir anda yorulmuştum. Sen hatırlıyorsun değil mi?
Evet, hatırlıyorum.
Oyunun başında çıkıyor sahneye Erdem. Öncelikle diyor kusuruma bakmayın, özür dilerim diyor. İşte oyun çok uzun diyor. İşte şimdiden hazırlıklı olun diyor. Ondan sonra oyuna başlıyor. Yani çok dolu dolu bir oyun. Yani kitap zaten çok yoğun bir kitap. Yani onu yansıtmak çok zor. O yüzden de öyle bir yöntem tercih etmiş. Ama şu an belki izlemesi daha kolay, bir ufak tefek kesintiler olsa da izlemesi biraz daha kolay olabilir. Şimdi oyunu ben parça parça girmek istiyorum aslında Ebru. Öncelikle dekor. Ne dersin dekor hakkında? Ne düşünüyorsun? Hatırlarsın oyunda sadece bir salıncak
evet,
vardı.
Evet, çok sade bir dekor vardı.
Yani başka hiçbir şey yok yani. Sadece bir salıncak var ama salıncağı her şeyde kullanıyor.
Evet.
Adam hani bir ev gibi kullanıyor, hapishane gibi kullanıyor, her şeyi kullanıyor. Yani çok sade bir dekorla aslında her şeyi anlatmış. Ben hiçbir şeyin eksikliğini hissetmedim. Yani
ben
sadece
de
bir salonda.
Bence başka bir şeye de gerek yoktu zaten bu oyunun dekorunda.
Değil mi? İyi bir oyunculuk aslında. Yani ya tabii dekor çok güzel. Hani farklı farklı şeyler olması da insanın hoşuna gidiyor ama dekor az olunca da insanın böyle şey oluyor. Ya oyunculuğa daha bir konsantre oluyorsun sanki.
Evet. Ya düşünüyorum.
Ve Erdem de muhteşem bir oyunculuk sergilemiş.
Hı hı.
Biraz da oyunculuk konuşalım. Şimdi zaten asıl bu oyunun konuşulması kısmı, zaten gereken kısmı oyunculuk kısmı. Ya beni en çok etkileyen oyundaki yani bu şizofrenik karakteri nasıl anlattı? Yani çünkü kitabı okuyanlar bilir. Yani çok şizofren bir çoklu kişilik bozukluğu bir durum var ortada aslında. Çok karakter.
Biraz da bilinçli.
Ya biraz bilinçli tabii. Yani çok karakter var. Ama aslında tek bir yerden çıkma hepsi karakterlerin. Ya bunu nasıl dışa vuruyor oyuncu? O çok enteresan. Ya bir ara oyunda ben ya bunu hayatım boyunca unutamayacağım galiba. Yere yatıp ayak parmaklarıyla oynuyordu, hatırlıyor musun?
Evet,
el parmaklı ayak parmaklarıyla.
Yani biliyorsun normalde oyunlarla ilgili çok fazla detay hatırlamam ama bunu ben de hatırlıyorum.
Yani şeydi. Ya el parmakları, ayak parmakları işte kendine bakar şekilde her biri bir karakterdi. O karakterle konuşturuyor. Şimdi mesela fiziksel olarak bile bana çok zor geliyor. Yani el parmaklarını hani kendine konuşturursun da ayak parmaklarını kendine doğru çevirip nasıl konuşturuyorsun? Yani ben ya konuşturmadan o hareketi bile zor yaparım herhalde. O kadar esnetemem herhalde ayaklarımı.
Evet, o etkileyiciydi gerçekten.
O çok çarpıcıydı. Yani bir de şey var mesela oyunculuktan bahsetmişken. Şimdi mesela çok karakteri oynadığım bir oyunda, tek kişinin çok karakteri oynadığı bir oyunda ses de çok önemli.
Hı-hı.
Yani ses ve mimik de çok önemli. Çünkü yani bir karakteri sadece onun diyaloğunu anlatarak yapamazsın yani. Tamam, kitapta yazıyorsun işte Fatma bunu söyledi işte. Ali bunu söyledi falan. Hani sen oradan biliyorsun. Orada bir kadın konuşuyor. Burada bir erkek konuşuyor ama onu vermek de çok zor. Yani bence onu da iyi yansıtmış.
Evet, özellikle bu kitapta çok zor bence. Çünkü basit bir hikaye değil kesinlikle. Biliyorsun zaten. Sen
aynen.
De okudun kitabı.
Ya burada tabii şey avantajı var mesela. Hani oyunun ana karakterleri Hikmet ve Albay. Yani iki erkek aslında. Yani kadın karakterler biraz daha geride kalıyor. Ama mesela orada şey var. Hani Albay'ın otoriterliğine, yani Hikmet'in kendi karakteri, hani onu vermesi zor ama mesela ben oyunda onu çok net hissetmiştim. Yani Albay'dan Hikmet'e geçiş, Hikmet'ten Albay'a. Bir de şey var, Oğuz Atay'ın yazım tarzından dolayı tiyatroyu da öyle yapmış. Şimdi bazı oyuncu, daha doğrusu bazı oyun yazarları, bazı yazarlar şey yapar. Yani bir karakterden bir karaktere geçerken bir ufak bir ara verirler, bir mola verirler. Ama Oğuz Atay zaten soluksuz yazan biri. Yani adamın Tutunamayanlar romanı da yani sizin de bildiğiniz üzere yani noktalama işareti yok. Yani akıp gidiyor böyle yani. O yüzden şey var, karakterlerin diyalogları arasında da es yok işte aslında. Yani o yüzden mesela çok zor. Hani bir albay olursun, bir hikmet olursun, bir işte başka karakter olursun. O kadar hızlı geçiyor ki. Ama sen hiçbir zaman şey hissetmiyorsun. Yani böyle hani ulan bu albay sanki Hikmet gibi konuşuyor demiyorsun yani. Bu insanların arasındaki farkı çok net hissedebiliyorsun, görebiliyorsun. Bu çok zor bir şey. Yani bence çok iyi yansıtmış. Yani ben çok etkilendim o açıdan. Sen ne düşünüyorsun?
Evet, ben de çok etkilendim, çok beğenmiştim. Ve kitapta çok fazla diyalog olduğu için dediğin gibi o geçişlerin hızlı olması gerekiyor. O konuda gerçekten çok başarılıydı.
Aynen, bak çok doğru bir yere temas ettin. Şimdi kitaplarda şey var sonuçta, yani yine tiyatro metninde de aynı şey. Yani diyalog konu metni, işte tekrar diyalog. Yani arada bir konuyu anlatıp ondan sonra tekrar diyaloğa geçme durum vardır. Ama kitabın, yani Oğuz Atay'ın kendi yazma şekli zaten şey, hep diyalog üzerine kuruyor. Yani işte arada işte şu dağa çıktı, bilmem ne yaptı gibi metin sokmuyor. Yani o yüzden de şey, yani o kurgulaması o yüzden çok zor. Mesela dekor o yüzden saçma olurdu yani. Çünkü zaten bir yerlere bir akış yok ki yani. Zaten neredeyse tek mekan yani şey
Evet.
konu.
Bu arada bence zaten bu kitabın tiyatroya, yani bir tiyatro oyununa dökülmesi çok zor. Yani zor olur diye düşünmüştüm. Hatta çok fazla bir şey hayal edememiştim oyuna gitmeden önce. Bence bunu da çok güzel yapmışlar.
Aynen öyle, katılıyorum. Yani madem yani zaten sonuçta tehlikeli oyunlardan ve bu oyundan bahsedecekse Oğuz Atay'dan da bahsetmemiz gerekiyor. Biraz Oğuz Atay konuşalım istersen. Yani sen bir Oğuz Atay hayranısın. Ben o kadar değilim. Yani
Evet.
ya ben bir tek bu kitabını okudum. Yani çünkü benim için çok zor Oğuz Atay okumak. Yani ben daha sade yazarlar okumayı tercih ediyorum. Yani okumayı çok seviyorum hani. Ama yani Oğuz Atay gibi yazarlar beni çok yoruyor. Yani bu podcast'e girmeden önce de konuşmuştuk. Ya ben şeyi çok seviyorum zaten, Sabahattin Ali, işte Yaşar Kemal gibi. Ya anlatmak istediğini çok net veren, işte kelimelerle, cümlelerle çok oynamayan insanları seviyorum. Ya tabii ki yani şey demiyorum, hani çok basit yazsın demiyorum insanlar, ama yani ben konu üzerine düşüneyim. Hani bu cümle ne anlatmak istiyor, buna kafamı yormayayım istiyorum aslında. Ama sen bunun keyfini aldın. Nasıl aldın?
Evet, ben şöyle, aslında az önce de konuştuk zaten bunları biraz. Tutunamayanlarda aslında senin yaşadığın şeyi ben de yaşadım. Çok fazla anlamaya odaklandığım için çok yavaş ilerliyordum. Neredeyse ilerleyemiyordum hatta. Sonrasında bir süre işte başka kitapları okudum. Yani okumaktan vazgeçtim aslında. Sonra tekrar bir şans daha vermeye karar verdim. Sonra gerçekten kitabı tamamen akışına bırakıp artık konuyu bile anlamaya çalışmadan, cümlelerin çok fazla üzerinde durmadan sadece böyle keyif alarak okumaya devam ettim. Ve gerçekten de keyif aldım o şekilde. Tehlikeli oyunlardan da aynı şekilde, korkuyu beklerken de yine öyle oldu. Bence Oğuz Atay'ı çok fazla anlamaya çalışmamak gerekiyor.
Evet,
Çünkü
haklısın.
dediğin
Zaten
gibi hani Sabahattin
anlayamayız.
Ali gibi, işte başka yazarlar gibi, onlar da tabii ki onların da yeri çok ayrı. Ama anlatmaya çalıştığı bir şey var mı zaten, ondan çok emin değilim. Yani en başta kafasında planladığı bunu anlatmak istiyorum, başı budur, sonu budur. Bence zaten o şekilde, öyle bir düşünceyle başlamıyor yazmaya.
Evet,
Başlamıyordu
katılıyorum.
yazmaya.
Oğuz Atay'ın bir şey var. İlk romanlarından bir TRT tarafından, tabii yılın romanı seçiliyor. Tam tarih, şimdi yanlış vermek de istemiyorum. Şimdi söylemeyeyim. Hatırladım tarihi. Ama işte başvurmak istemiyor yarışmaya. Çünkü ünlü bir yazarla görüşüyor. Kendisine şey diyor işte. Ben başvurmak istemiyorum çünkü beni anlamayacaklar diyor. Yani zaten bu kadar
Evet.
uzun kitabı kimse de okumaz diyor. Tutunamayanlardan bahsediyor. Bu arada onunla başvurmuş. Sonra bahsettiği yazar kitabı okuduktan sonra başvurmasını istemiş ve TRT'den en iyi roman ödülünü almış. Yılın roman ödülünü almış. Ama o ödülü aldıktan sonra çok tartışılmış. Ulan bu roman mı ödül aldı diye. Çünkü kimse anlamamış gerçekten adamın neden bahsettiğini.
Evet. Bence zaten Oğuz Atay romanlarında böyle bir durum var. Yani ya çok seviyorsun ya gerçekten hiç bana göre değil diyorsun. O yüzden çok sevenler bu kitabı yılın kitabı haline getirmiş olabilirler ama bir yandan da hiç anlamayıp ya da bir şekilde bana göre değil
Değil mi?
diyenler.
Bir sanat filmi gibi sanki değil mi? Yani anlayan çok seviyor ama anlamayan da hiç işin içine giremiyor gibi.
Evet, biraz öyle galiba.
Bu arada podcast'ten önce de bu örneği vermiştim. Şimdi Oğuz Atay'ı okurken ben şey hissettim. Yani tamam hani bir anlat yani sadece şeye konsantre olursan kitabın neye anlattığını geneline yani cümle cümle bakma. Genel olayın akışına kaptırken her cümleyi anlamak zorunda değilsin. Yani sonunda bütünleşecek bir şey olacak diye. Ona bıraktığım zaman ben de biraz keyif aldım. Yani zaten Oğuz
Hatta
Atay...
onu bile en son söylediğin şeyi sonunda bütünleşecek diyorsun ya onu bile
Hı-hı.
beklememek
Ya
gerekiyor
tabii.
aslında.
Hatta bu zaten kitabı okumadan önce seninle konuşmuştum. Ben bir Oğuz Atay kitabı okumak istiyorum. Ne okuyayım diye. Sen şey demiştin. Tehlikeli oyunlar oku.
Evet.
Çünkü tutunamayanları bu şekilde okuyamazsın zaten demiştin.
Evet.
O yüzden bu
En
kitaptan
azından Oğuz
başladım.
Atay'a alışmak için
Evet.
tehlikeli oyunları okumanı önermiştin.
Yani keyif almadım demiyorum. Yani oyun da aynı şekilde. Oyun zaten çok güzeldi de. Yani keyif almadım demiyorum ama şey var. Hani yani favorim olmadı açıkçası. Çünkü şundan dolayı şunu çok hissettim. İlk işte İngilizce bir kitap, bir roman okumaya başlayacağım zamanlarda işte İngilizce o mertebede öğrendiğim zamanlarda cümle cümle her şeyi anlamaya çalışıyordum. Tamam mı? Yani ben her şeyi anlamak istiyordum. Ama bazı kelimeleri bilmiyordum ve işte sözlüğe bakma ihtiyacı hissediyorum falan. Ben baktım böyle okuyamıyorum hani böyle gitmiyor. Bir yerden sonra bıraktım kendimi hani yani kelimeleri belki şey roman içinde anlarım belki anlamam ama olayın akışına bıraktım kendimi. O zaman keyif almaya başladım. Oğuz Atay'ı da aynı şekilde hissettim. Yani bana neredeyse bir yabancı dil kadar uzakta yani Oğuz Atay. yani o açıdan şey yani değişik bir tecrübe bence gerçekten.
Evet, ama tabii bu benzer bir örnek aslında ama aynı zamanda farklı bir açıdan da farklı. Çünkü evet İngilizce'de çok kelimeleri anlayamadığım bir kitapta akışına bıraktığında bir şeyleri kaçırıyorsun ya da kaçırabiliyorsun. Ama Oğuz Atay'ın kitaplarında bence zaten tabii uzman değilim bu konuda. O kadar yapmak da istemem ama bu şekilde okunması gerekiyor zaten diye düşünüyorum. Yani bir şey kaçırmıyorsun. Akışına bıraktığında bir Oğuz Atay kitabında bir şey kaçırmıyorsun. Zaten o şekilde okuduğunda keyif alabiliyorsun ve hatta o zaman daha iyi anlayabiliyorsun sanırım.
Doğrudur. Peki o zaman son olarak tiyatroya geri dönersek. Sence sahnede oynayan oyuncu Oğuz Atay'ın kitapta vermek istediğini verebilmiş mi? Yani vermek istediğini de demeyeyim de kitabı iyi yansıtabilmiş mi sahneye? Yani sen
Dediğim gibi
hissettin
bence
mi?
zaten sahneye yansıtması çok zor bir kitap. O yüzden evet bence gayet başarılıydı.
Yani ben de şunu söyleyebilirim. Ben kitapta bir deli gördüm. Sahnede de aynı deliği gördüm yani. Hani ikisi de aynı deliydi. Onu iyi yansıtmışım. Yani Erdem Şenocak bu arada İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu. Oğuz Atay da İTÜ Makine mezunu. Belki bu geçmişlerindeki benzerlik de bir paralellik kurmuş olabilir. İyi bir empati sağlamış olabilir. Buradan da yani yola çıkmış olabilirler belki. Yani bu duygu bağını kurmuş olabilir Erdem Şenocak'ta. Ne dersin? Yani
Olabilir.
evet.
Çok bir yorum yapamadım açıkçası o
Ya
konuyla
biz
ilgili.
genel
Düşünmemiştim daha önce üzerine.
ya biz genel olarak yani oyunu beğendik. Oyuncuyu daha da beğendik diyebiliriz. Çok iyi bir performanstı. Sizlerine gitmeni öneririz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sesim için tekrardan kusura bakmayın. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.